Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Değerli dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önceki bölümde sohbetimizin amacını anlattık. Kültürel mirası ve maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrıldığından, İran'ın kültürel mirası ve son asırlarda yağmaya uğramasından söz ettik. Geçen bölümde ayrıca İran'ın manevi kültürel mirası olan ünlü şahsiyetlerle tanışmak için her şeyden önce İran'ın kültürel mazisi ve kimliğiyle tanışmak gerektiğini beyan ettik. Şimdi söze kaldığımız yerden devam edelim. Dünyada eski medeniyete sahip olan ve sınırlarını aşarak başka diyarları da etkileyen ülkelerin coğrafi ve kültürel olmak üzere iki alanı söz konusudur. Coğrafi alanın açık tanımı vardır ve her ülkenin uluslararası sınırları ile belirlenir ve hemen hemen sabittir. Gerçi İran gibi tarihi bir ülkenin coğrafi sınırları tarih boyunca engebeli bir süreç yaşamış ve bu toprakların bazı bölümleri ülkeden ayrılmıştır. Ancak kültürel alandan maksat bir ülkenin sahip olduğu kültürün nüfuz alanı ve bir medeniyetin manevi nüfuzu ve yayıldığı alanla ilgilidir. İran tarih boyunca bu iki alana sahip olan ender devletlerden biridir. Dünyada ilk imparatorluk olan Hahameneşi Krallığı kurulduğu günden itibaren İran her zaman ana topraklarının dışında kendisine bağlı olan topraklara hükmetmiştir ki bu tarihi gerçek Bistun kitabelerinde, Kral Haşrayar'dan kalan kitabelerde ve Herodot'un yazılarında göze çarpmaktadır. İran 1100 yılı aşkın bir süre dünyanın iki büyük devletinden biri olmuştur. Hahameneşiler 220 yıl, Eşkaniler 476 yıl ve Sasaniler 428 yıl dünyaya hükmetmiştir. İran'ın medeniyet tarihi oldukça zengindir. İran tarihini ve kültürünü araştıran bilginler ve araştırmacılara göre İran tarihi o kadar gani ve maceralı ve kültürü de o kadar karmaşık ve derindir ki kitaplara sığmaz. İran hem coğrafi hem tarihi açıdan hassasiyet arz eden bir devlettir. Ve bu konuda konumunun özelliklerinden kaynaklanır. İran coğrafi konumu itibariyle en eski çağlardan beri sürekli farklı medeniyetlere maruz kalmış ve başka ülkeler ve devletlerle sürekli kültürel alışverişte bulunmuştur. Bu yüzden İran her zaman doğu ile batı ve kuzey ile güney arasında bir köprü konumunda olmuştur. Bundan başka İran kökleri hiçbir zaman kurumayan en eski ve en aktif medeniyetlerin birinin beşiği olmuştur. İran milleti Hahamenişilerin döneminde dünyanın ilk imparatorluğunu kuran ve bir nebze evrensel bir devlet inşa etmeyi düşünen bir millettir. Söz konusu evrensel devletin izleri sadece İmparator Kuroş'un politikalarında değil, aynı zamanda İran irfanında da göze çarpar. İran milleti İslam'dan sonraki dönemde siyasi imparatorluğun yerine kültürel imparatorluğu gündeme getirdi. Öyle ki bu imparatorluğun alanı Çin'den Akdeniz'e ve Hindistan'dan Rusya topraklarına kadar geniş bir alanı kapsadı. Bu alanda beşeri toplumun en büyük fikri ve edebi eserleri üretilerek dünyaya sunuldu. İranlı kavimlerin en belirgin özellikleri coğrafi hareketlilikleridir. İranlı kavimler birkaç bin yıllık tarihlerinde hiçbir dönemde belli sınırları olan belli bir coğrafi bölgede sabit bir şekilde yaşamadı. Bilakis geniş bir coğrafi alanda ve gerçekte uygar dünya genelinde sürekli hareket halinde yaşadı ve bu hareketlilik onlara canlılık kazandırdı. Arya soyu olarak anılan İranlı kavimler tarih boyunca Siberya'nın güneyinden Mezopotamya'ya, Çin'den Akdeniz'e kadar geniş bir alanda hareket halindeydi ve tarihin doğduğu günden 18. yüzyıla kadar bu geniş alanın her tarafına yayıldı ve gerçekte bu bölgeleri ve uygar dünyada yer alan bu toprakları kendi topraklarına yaydı. Milleti milattan 2000 yıl önce Orta Asya'nın en kuzeyinde yer alan ana topraklardan yavaş yavaş daha sıcak topraklara göç etti ve Hazar Denizi'nin kuzeydoğu ve batısından İran platosuna akın etmeye başladı. Fransız arkeolog Romain Grisman'a göre bu göç aslında gönüllü bir göç değildi ve Orta Asya bölgesinde yaşayan diğer kavimlerin göçü gibi aşırı soğuklar ve diğer kavimlerin baskıları yüzünden soğuk kuzeyden sıcak güneye doğru bir göçtü. İranlılar ilkin şimdiki Semerkant ve Buhara'ya geldi ve buradan da çekirge afeti ve düşman kavimlerin saldırıları yüzünden daha güneyli bölgelere yani Belh ve ardından Horasan'a göç etti ve buralardan da İran'ın geneline dağıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
İslam peygamberinin siyeri ve sünneti her zaman Müslüman araştırmacıların üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biri olmuş ve hakkında sürekli tartışılmıştır. Bu alanda geçmişten günümüze dek birçok kitap, makale ve risalenin yazılması da bu konunun Müslüman düşünürlerin gözünde nedenle önemli olduğunun işaretidir. Bu eserleri yazan düşünürler, Allah Resulü'nün mübarek yaşamı ve kişiliğiyle ilgili en ince detayı bile gözden kaçırmamaya ve kayda almaya büyük özen göstermiş ve o Hazretin sosyal programlarını ve hükümet anlayışını anlatarak dünyada yarattığı değişim ve muazzam İslami medeniyetin temelini atmakta ifa ettiği rolünü beyan etmeye çalışmıştır.
İslam peygamberi beşeriyet semalarına adeta parlayan bir güneş gibi doğdu ve insani faziletlere ve ahlaki yüce değerlere yeni bir ruh ve canlılık kazandırdı. Bir insanda bulunabilecek tüm erdemler ve değerler ve imtiyazlar tam anlamıyla o Hazretin azamet ve ihtişam dolu yaşamına yansımıştır. Öyle ki mübarek varlığı adeta her tarafa nur saçan bir meşale gibi beşeriyetin yolunu ebediyen aydınlatmaktadır.
Bugün tüm düşünürler İslam dininin ilerlemesi ve yayılması ve tüm alemi kucaklamasında etkili olan en önemli etkenlerden birinin İslam peygamberinin insanlara karşı cazip davranışı ve iyi ahlakı olduğu konusunda hemfikirdir. Araştırmacılar Allah Resulü'nün şefkatli tutumu ve iyi ahlakı İslam dininin kalplere nüfuz etmesinde en önemli etken olduğu itiraf ediyor. Kur'an-ı Kerim'de İslam peygamberinin sergilediği tavır ve ahlakın bu semavi dinin ilerlemesi ve gönülleri fethetmesinde önemli rol ifa ettiğini belirterek Âl-i İmran suresinin 159. ayetinde şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et. İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.
İslam peygamberi bizzat ahlaki faziletlerin ve yüce insani değerlerin abidesi olduğu gibi ahlaki değerlerin önemine de vurgu yaparak bu değerleri İslami toplumda yaygınlaştırdı. Allah Resulü yaşamının her anında insanlara güler ve açık yüzle davranır ve hadiseleri de aynı şekilde karşılardı. Rivayetlere göre hicretin 9. yılında asi bir aşiret İslam ordusunun kahramanca savaşmasının ardından hezimete uğramasından sonra aşiretin önde gelenlerinden Uday bin Hatem Şam'a kaçtı. Fakat kız kardeşi Saffane İslam ordusunca esir alındı. Saffane diğer esirlerle birlikte Medine'ye getirildi ve hepsi Mescid-i Nebi yakınında bir eve yerleştirildi. Bir gün Allah Resulü esirleri ziyarete geldiğinde Saffane bu fırsattan yararlanarak şöyle dedi. Ey Muhammed! Babam Hatem bu dünyadan ayrıldı. Benim koruyucum ve velim Uday da ortalıktan kaybolup kaçtı. Eğer maslahat bilirsen beni azat et ve Arap aşiretlerin beni kötülemelerinden koru. Çünkü babam Hatem köleleri azat ederdi. Komşularını korur ve insanlara yiyecek dağıtırdı. Ve açıkça selam ederdi. Ve devranın acı günlerinde insanlara yardımcı olurdu. Ahlaki değerlere büyük saygı duyan Allah Resulü Saffani'ye şöyle buyurdu. Ey kız! Bu saydığın özellikler gerçek müminlerin sıfatlarıdır. Eğer baban Müslüman olsaydı biz ona çok lütufta ve merhamette bulunurduk. Bu sözlerin ardından İslam peygamberi oradaki yetkiliye şöyle buyurdu. Bu kızı babasının ahlaki değerlere olan saygısı için azat edin. Allah Resulü daha sonra da Saffani'ye yeni elbise verdi ve Şam'a dönebilmesi için biraz para da verdi ve güvenilir insanların eşliğinde Şam'a kardeşinin yanına yollardı. Rivayetlere göre Uday bin Hatem kız kardeşinin bu şekilde saygıyla azat edilmesinin ardından Medine'ye geldi ve İslam peygamberi huzurunda şehadet getirerek Müslüman oldu.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberine göre iyi ahlak, zaman ve mekandan bağımsız olan ve bu açılardan hiçbir sınırı olamayan bir sermayedir. Öyle ki her türlü şartlarda başkalarını sevmek mümkündür. Allah Resulü doğruluğu ve emaneti eda etmeyi yaşamın kıvamı bilir ve şöyle buyururdu. Bu iki özellik tüm peygamberlerin onayladığı ve vurguladığı iki özelliktir. Kuşkusuz her toplumda insani, pak ahlakın yaygınlaşmasıyla beraber kötü ve çirkin değerler ve barbarlık huyu yok olur. Allah Resulü o dönemde topluma hakim olan üstünlük taslama ve eşraflık ve kibir gibi özelliklerle mücadele etti. Gerçekte bu özellikler ciddi sosyal bozukluklardır ve ne zaman bir insanda veya toplumda baş gösterecek olursa tehlikeli bir virüs gibi hızla toplumun her tarafına yayılır ve beşeri toplumun sağlığını tehdit etmeye başlar.
İslam peygamberi toplumun genel yönetimini üstlenen bir lider olarak bu tür tehlikeli düşüncelerle mücadele etti ve yerine safa ve samimiyet ve dürüst olmayı hakim kıldı. Allah Resulü İslam dininin servete karşı olmadığını fakat insanların mali gücünün toplumda iktisadi faaliyete vesile olmasına önem verdiğini ve tembelliği ve gevşekliği ve yoksulluğu menfi özellikler bilerek şiddetle men ettiğini vurguladı. İslam peygamberi yaşadığı toplumdaki insanlardan hiçbir farklılığı göze çarpmayacak şekilde ahlaklı ve faziletli ve tevazulu bir yaşam sürdürüyordu. Öyle ki o hazret bir mecliste oturduğunda yeni gelen biri sizlerden hanginiz Muhammed diye sormak zorunda kalırdı.
Hazreti Ali aleyhisselam çok güzel bir tabirde Allah Resulü'nden insanların ruhunu tedavi eden ve şefkatli biri olduğu için bizzat hastalarına başvuran bir tabip şeklinde söz ederek şöyle buyuruyor. Allah Resulü tıp bilgisiyle sürekli dolaşan ve ilaçlarını ve merhemlerini en iyi şekilde hazırlayan ve nerede lazım olursa kör kalplere, sağır kulaklara, düzgün konuşamayan dillere uygulayan bir hekimdir. Allah Resulü ilaçları ile gafil ve şaşkın hastaları tedavi eden bir hekimdir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamini, İslam peygamberinin insanlara karşı davranışında siyerini şöyle beyan ediyor. Resulullah'ın yaşamının bir boyutu o hazretin insanlara karşı davranışıydı. O hazret asla halkçı olmayı ve insanlara sevgiyle yaklaşmayı ve aralarında adaleti yerleştirmeyi unutmadı. Ve halk gibi ve halkın arasında yaşadı ve onlarla oturup kalktı. Allah Resulü köleler ve toplumun alt kesimleriyle dostluk kurdu. Onlarla yemek yedi, onlarla oturup kalktı, onlara sevgiyle davrandı. Güç ve iktidar o hazreti değiştirmedi, milli servet etkilemedi. Davranışı zorlu günlerde ve zorlukların giderildiği dönemde değişmedi. Her yerde ve her zaman halkın yanındaydı, halkın sorunları ile ilgilenirdi ve halk için adalet istiyordu. Sosyal yönetimi âlâ derecedeydi ve herkesle ilgilenirdi. O bedevi toplumda yönetimi, hesap kitabı ve teşvik ve cezayı halk arasında yaygınlaştırdı. Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar Medine'de hemen hemen her taraftan kuşatma altına alındığında ve Medine'ye yiyecek girmediği ve halkın erzakı bittiğinde öyle ki bazen insanlar 2-3 gün yiyecek bir şey bulamadığı sıralarda Allah Resulü o şartlarda bizzat hendek kazma çalışmasında halka eşlik ediyor ve onlar gibi açlık çekiyordu. Bir gün Allah Resulü yerde oturmuş ve yoksul insanlarla birlikte aynı sofraya oturmuştu. O sırada bedevi bir kadın oradan geçerken şaşkınlıkla sordu. Ya Resulullah, sen de diğer kullar gibi yemek yiyorsun. Resulullah tebessüm etti ve şöyle buyurdu. Benden daha kul kim olabilir?
Evet, Allah Resulü, beşeriyet âleminin en sevilen ilahi şahsiyetidir. Allah Resulü, toplumun kültürel ve fikri bozukluklarını ıslah etmek için halk arasında barış ve dostluk inşa etti, kin ve düşmanlık ve fitneleri uzaklaştırdı. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de peygamberine affetmeye, hoşgörü ve iyiliğe emrediyor ve cahillerle sürtüşmekten sakındırıyor. Allah Resulü gönülleri birleştirmenin yanında kendisi de tüm kalplerde yer etmiştir. Hudaybiye barış anlaşması macerasında Kureyş aşiretini temsilen İslam peygamberi ile müzakere etmeye ve Müslümanları da tehdit etmeye gelen Urve bin Mesud dönüşünde Kureyş elebaşlarına şöyle rapor ediyor. Ben büyük padişahları gördüm. İran Kesrası, Roma Kayseri ve Habeşistan kralını gördüm. Fakat kendi milleti arasında Muhammed gibi olanı görmedim. Ben kendi gözlerimle onun arkadaşları abdest aldığı suyun bir damlasını yere düşmesine müsaade etmediğine ve teberrük için kendi aralarında paylaştıklarına şahit oldum. Eğer o hazretin saçından bir tel yere düşecek olursa hemen onu alıyorlar. Kureyş liderleri bu durumun üzerinde iyice düşünmeleri gerekir.
İslam peygamberi İslami toplumun hükümdarı konumunda olmasına karşın hiçbir zaman iktidarını ve büyüklüğünü başkalarını hor görmekte görmedi. Ve hiçbir zaman kendisini başkalarından üstün saymadı. Allah Resulü Müslümanları çalışmaya teşvik etmek için bizzat kazma kürekle çalışır ve inşaat işlerinde halkla beraber faaliyet yürütürdü. O hazret bir meclise girdiğinde başkaları önünde ayağa kalkmalarına müsaade etmezdi. Ancak bu safa ve samimiyet hiçbir zaman o hazretin manevi kişiliğini ve cazibesini etkilemedi. Bilakis daha da güçlendirdi.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Burucat şehrini ziyaret etmek istiyoruz.
Loristan'ı ve cazibelerini görmek her yolcu için benzersiz bir anı yaratır. Loristan şehrinin kendine has rengi ve kokusu vardır ve her biri Allah'ın yarattığı güzel doğasıyla turistleri şaşırtmaktadır. Örneğin yazılmaya ve hatırlanmaya değer güzel Burucat şehri.
Şehrinin girişinde çevresinde çeşitli kebapçılar ve başka yiyecek dükkanları bulunan bir meydan vardır. Orada kahvaltı ve dinlenme için arabayı durdurmuşlar, ardından Keperge Boğazı'na doğru gittik. Burucat'ın kuzeybatısındaki bu güzel boğazda sadece yürüyerek veya bisikletle geçilebilen bol dolambaçlı kalıcı bir nehir vardır. Biz burayı yürüyerek geçtik.
Nehrin her iki tarafında dağcılık yolu vardır. Bu boğaz Keperge'nin son köyünden başlar ve Venai denilen bir bölgede sona erer. Bu boğaz dağcılar için en iyi ve en güzel dağcılık yollarından biridir ve içinde iki ılıca taş köprü ve Mahfi denilen bir mağara ve raf vardır. Kuzeybatıdan güneybatıya doğru gidersek Fedek Parkı eğlence kompleksini göreceğiz. Bu kompleks Çoğa Eğlence Tepesi'ne yakındır. Bu park Burucat'taki en büyük şehir parkıdır. Bu parkta Gelerut nehrinden gelen suyla dolan birbirine bağlı üç göl vardır. Bu göl Batı İran'daki en büyük yapay göldür.
Fedek Parkı'ndan görebildiğimiz Çoğa Tepesi'ni gidiyoruz. Bu tepe Bam-ı Burucat olarak bilinir ve güzel bir eğlence yeridir. Şehrin güzel manzarasını buradan görebiliyorum. Çoğa Tepesi'nde efsanevi heykeller vardı. Bu heykellerin sorduğunda Areş Kemangir'in heykelidir dediler. Onun yanında bir dizi vahşi yaşam heykeli vardı. Çoğa Tepesi'nde çok yıldızlı oteli ve anonim şirketlerin çiçek bahçesini görebilirsiniz.
Bu eğlence mekanlardan sonra öğle yemeği için şehirdeki bir kebapçıya gittik. Çünkü burger kebabının şimdiye kadar yediğimiz diğer kebaplardan farklı olduğunu duymuştuk. Ve bu farkı eylemde de hissetmek için gittik. Dürüst olmak gerekirse o kadar lezzetli ve suluydu ki önceki tüm kebapların tadını unuttum. Etin tazeliği, şişleme yöntemi ve etin kavrulma miktarı bu yörenin kebaplarının özel olmasının başlıca nedenleridir.
Biraz dinlendikten sonra güzel Burucer şehrini gezmeye devam ettik. Burucer'den güneydoğusuna 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bişe Dalan sulak alanına gitmeye karar verdik. Yerliler ona Bişe Dalan sulak alanı derler. Burası yerli ve göçmen kuşların ve hayvanların ana yaşam alanlarından biridir. Ancak şimdi bunun bir kısmı tarım arazilerine tahsis edilmiştir.
Ne yazık ki başlangıçtaki büyüklüğü 930 hektar olan bu sulak alanın şimdi 79 hektarı kalmıştır. Bu sulak alan halkın kötü muamelesi nedeniyle ender bitki ve hayvan örneklerini kaybetmiştir.
Tahran Radyosu.
Buradan sonra Batı İran'ın mimari şaheserlerinden biri olan Burucer Ulu Camisi'ni ziyaret edeceğiz. Bu cami şehrin doğusundadır. Oradaki rehbere göre caminin inşaatı Hicri Gameri 3. yüzyıla kadar uzanıyor ve eski ateşkedenin üzerine inşa edilmiştir. Caminin kubbesinin yerden yüksekliği 20 metredir ve anlaşılan bu caminin yapıldığı ilk yıllarda minaresi yoktu. Hicri Gameri 1209'da bu camiye minareler eklenmiştir.
Bu bina Sasani mimarisiyle İslam dönemi mimarisinin bir bileşimidir. Camiye girdiğimizde görkemli tuğla şebistanlarından geçtik ve ardından üzerine şiirlerin kazındığı 9 basamaklı güzel bir minberle karşılaştık. Mimariyi seven tüm arkadaşlarıma bu güzel camiyi ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Camiden sonra İmamzade Cafer Aleyhisselam'a gittik. Bu İmamzade Şiilerin 4. imamı olan Hazreti İmam Zeynül Abidin'e 5 vasıtayla ulaşır.
Bu İmamzade şehrin çok eski mezarlığın çevresinde yer almakta ve burada üstüne Kufi yazısıyla yazılmış çanak çömlekler bulunmuştur. Bu İmamzade tarzı Selçuklu dönemi mimarisine kadar uzanıyor ve oradaki tabletli Hicri Gameri 717 tarihi gözüme çarptı.
Daha sonra Kemaluddin Tabatabai'nin tarihi evine gittik. Bu ev Burucer'deki Seyit olan Tabatabai ailesinden olan ve din adamlarından ve Hacı Kemaluddin Nebevi Tabatabai'ye aitti. Bu evin özelliği tuğlaları, çinileri ve ahşap kapı ve pencereleridir. Kaçar dönemine ait lüks evlerden biri olan bu ev, Kültür Mirası Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür ve bu müze Burucer'deki tek müzedir.
Bu ev 3 katlıdır ve geniş bir avluya, birkaç şebistan ve salona ve bir şahnişine sahiptir. Girişi uzun bir koridor şeklinde olup at ahırının girişi de bu kısımdadır. Giriş koridoru kuzey tarafında ana binanın bulunduğu geniş bir avluya açılmaktadır. Binanın güney cephesi depo, mutfak ve banyoya ayrılmıştır. Batı tarafında bir su kanalı bulunmaktadır ve teras da bu kısımdadır.
Yapının doğu cephesinde tonuz bir görünüme sahip yüksek bir duvar bulunmaktadır. Odaların ve oturma odalarının içindeki tavan alçıdan olup tavan çerçeve işlemelidir. Odalarda pek çok tablo görülebilmekte. Şömine üzerindeki tablolardan birinin yanında ressamın adı Nimetullah Nekkaş olarak yazılmıştır. Üstad Nimetullah Nekkaş, Burucer'in usta ressamlarından biriydi ve bu eseri 3 yılda ortaya koymuştur.
Ardından bir kısmı yeni keşfedilen Burucent Kalesi'ni görmeye gittik. Anlaşılan yapı kazısı sırasında tesadüfen bulunmuştur. Burada eski su temini, tesisatı ve sistemi vardı. Ve bu sistem çerçevesinde içindeki su ve çamuru arıtmak için toprak küpler kullanılırdı ve suyu arıtırdı.
Eski Burucent şehrinin ilki tüm şehri çevreleyen ve 57 kulesi olan iki koruyucu katmana sahip olduğu ve iç katmanının da hükümet kalesi için özel bir koruyucu katman olduğu anlaşılıyor. Bu eski şehir muhtemelen hakkında turistlere daha fazla bilgi verilecek olan, önümüzdeki yıllarda bilinecek olan keşfedilmemiş gizemler ve sırlarla doludur ve biz şimdilik sadece bu kısmına vardık.
Son olarak da yerlilerin Rasa dediği Burucent çarşısını gezdik. Çarşıda give ve çorap, iplik ve sicim, bakır kaplar ve geleneksel kumaşlar satan dükkanlar dikkatimizi çekti. Burucent şehri bir dünya kadar tarihe ve güzel doğaya sahip olsa da ister istemez bu şehre yaptığımız geziyi sonlandırıyor ve yol üzerinde başka şehirlere gitmek istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Aile ocağının önemi ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 6. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün aile fertlerinin birbirine yönelik hak ve sorumlulukları üzerinde durmak istiyoruz.
Geçen bölümde aile temellerinin güçlenmesinde etkili olan bazı etkenlerden söz ettik. Ayrıca aile fertlerinin kendi hak ve sorumluluklarını bilmesi, aile temelinin güçlenmesinde etkili olduğunu beyan ettik. Bugünkü sohbetimizde yeni aile fertlerinin hak ve sorumluluklarını ve özellikle eş ve çocuklara karşı yükümlülükleri ve görevlerini masaya yatırmak istiyoruz.
Beşeri toplumlarda ailevi ilişkiler ve izdivaç meselesi her toplumun inancı, ahlak ilkeleri, sosyal adetleri, insani duyguları ve yasalarına tabii bir konudur. Gerçekte yasalar ve hukuk ilkeleri aile fertlerinin birbirine karşı asgari hak ve sorumluluklarını belirleyerek düzenler ve bir ölçüde aile içinde yaşanabilecek anlaşmazlıkları gidermekte ve aile fertlerinin birbirinden beklenti seviyesini belirlemekte etkilidir. Bir başka ifadeyle kanunlar da aslında ahlaki, dini ve sosyal öğretilerin ve normların etkisi altındadır. Ancak unutmamak gerekir ki kanunlar ve kurallar uygulanmak üzere güvence altına alındığı ve elzem getirdiği halde tüm ahlaki, dini ve sosyal meseleleri kapsamaz. Dolayısıyla beşeri kanunlar ailenin saadet ve mutluluğu için gerekli tüm kuralları içermez. Bu yüzden sağlam ve sağlıklı bir aile inşa etmek için beşeri yasaların yanında dini hükümlerin ve ahlaki ilkelerin de uygulanması gerekir.
Kuşkusuz aile ocağının bekası ve iyi bir ailenin kurulması için yasal güvencelerin bilinmesi zaruridir. Gerçekte yasaları ve özellikle hukuk ilkelerini bilen çiftlerin birbirinden beklentileri makul hale gelir. Unutmamak gerekir ki hukuk ilkeleri ortak bir yaşamın başlatılması için gerekli asgari standartları içerir. Burada üzerinde durulması gereken bir nokta da İslam'ın hukuk nizamında adaletin hakim olduğu meselesidir. Yani İslam dini kadın ve erkek arası hukuki bir denge oluşturmayı hedeflemektedir. İslami düşüncede kadın ve erkek ne tam olarak birbirine eşittir ne de birbirinden tamamen bağımsız, ancak birbirini tamamlayan iki mahluk sayılır. Bu arada hak ve sorumlulukların birbirinden ayrı olmadığı da belirtilmelidir. Yani kimin bir hakkı varsa ona göre de bir sorumluluğu vardır ve bilakis kimin sorumluluğu varsa ona göre bir hakkı söz konusu olur. Kuşkusuz aile fertlerinin de birbirlerine karşı hem hakkı ve hem sorumlulukları vardır. İslam dininde aile hukukunun temeli desteğe yönelik hukuktur ve aileye destek mantığı aile için geçerli olan tüm hükümleri kapsar.
İslam'ın hukuk nizamında ailenin geçimi ve ekonomisinden erkek sorumludur. Erkek her türlü fikri, ruhi, ahlaki ve iktisadi meselelerde eşine ve çocuklarına karşı sorumludur. Ve bu sorumluluklardan kaçmak veya duyarsız kalmak ailevi yaşama yönelik en büyük afettir. İran İslam Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nun 107. maddesine göre kadının konut, elbise, yiyecek, ev eşyası, sağlık giderleri gibi tüm konvansiyonel ve normal giderleri karşılamak erkeğin sorumluluğudur ve bundan nafaka olarak söz edilir ve ödenmesinde yaşanacak her türlü müsamahakarlık yasal takiple sonuçlanabilir. Her halükarda insanın ailevi sorumluluklarını bilmekten gafil olması da yıkıcı tesirleri olabilir. Bu yüzden insan sürekli ailesine yönelik sorumluluklarını düşünmesi ve bu sorumlulukları doğru biçimde tanıyarak yerine getirmesine özen göstermesi gerekir.
Her erkek izdivaç sorumluluğunu üstlenmekle beraber eşine karşı sorumluluk üstlenmiş olur. Evin erkeği kendi tedbirleriyle ailesini en iyi şekilde yöneterek kendisinin, eşinin ve evlatlarının mutluluk ve saadetine zemin oluşturur. Yüce Allah da erkeğin evin reisi olarak tanır ve ailenin ağır sorumluluğunu ona verir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 34. ayetinde şöyle buyuruyor: Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerini üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Öte yandan kadın, yaratılış nizamında üzerine düşen hamilelik ve çocukları iyi yetiştirmek gibi görev sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmek için huzurlu ve güvenli bir ortama ihtiyaç duyar. Bu yüzden erkeğin evin reisi olarak ailenin ihtiyaçlarını gidermek ve geçimini sağlamak sadece şer'i bir görev değil, aynı zamanda kadın ve erkeğin yaratılışına uygun tekvini bir hakikattir.
Erkeğin eş ve çocuklarının yaşam giderlerini karşılama, nikah bedeli ve aile fertlerine onurlu bir yaşam temin etmeye yönelik sorumlulukları ona ailenin reisi olma hakkını doğurur. Allah Resulü şöyle buyurur: Erkek ailenin reisidir ve her reis elinin altındaki insanlardan sorumludur. İslam kanunlarına göre resmi nikah ve izdivaçtan sonra kadın erkeğe karşı mali hakka kavuşur. Yani erkek malının veya parasının bir kısmını eşine vermeyi kabul eder ki buna da mihir ya da nikah bedeli denir. Kuşkusuz nikah bedeli erkeğin gerçek maddi gücüne göre belirlenmesi gerekir. Yüce Allah Nisa suresinin 4. ayetinde erkekleri mihir ödemekle yükümlü kılmış ve şöyle buyurmuştur. Kadınlara mihirlerini gönül rızası ile cömertçe verin. Eğer gönül hoşluğu ile o mihrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin.
Bundan başka erkeğin aileye yönelik sorumluluğu ailenin huzur içinde yaşamasını ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaktır. Bilindiği üzere yaşamın karşılanması gereken bazı maddi bedelleri vardır. Bu bedel karşılanmadığı takdirde aile içinde huzursuzluğa ve eşlerin ilişkilerinde sıkıntılara yol açar. Erkeğin en önemli görevlerinden biri ailenin geçim bedelini karşılamaktır. Bir başka ifadeyle erkek gücü yettiğince evin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalı ve çaba harcamalıdır. Erkek evde eşi ve çocukların ihtiyaçlarını gözetlemesi ve evin işleriyle ilgilenmesi gerekir.
İslam peygamberi giyim, kuşam ve yiyeceklerin karşılanmasından kadının erkek üzerindeki hakkı şeklinde söz etmiştir. Evin ihtiyaçlarını gözetlemek, eşin ve çocukların muhtemel isteklerini karşılamak hem erkeğin ailesine özen gösterdiğinin işareti hem de eşin kocasına güven duymasına ve yoksulluk zamanlarında kocasının halini gözetlemesine katkısı olur. Erkek evin sorumluluğunu üstlenmekle aslında her türlü zorluğu üstlenmiş olur ve ailesine huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturmaya çalışır. Her ne kadar erkek bu yolda çaba harcarsa aile içinde değeri ve konumu daha da yükselir.
İslam dinine göre eşi ve çocuklarının huzuru ve rahatı için çaba harcayan erkeğin ahirette yüce konumu vardır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bizzat çarşıya çıkar ve evinin ihtiyaçlarını satın alırdı. Bu konuda kendisinden sorulduğunda o hazret şöyle karşılık verdi. Cebrail bana dedi ki kim ailesi için çalışır ve onları başkalarına muhtaç olmaktan kurtarırsa Allah yolunda adım atıyor demektir ve Allah yolunda cihat sevabını kazanır. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını ekten alan sohbetimizin bir diğer bölümünün de sonuna geldik. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 24. bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugün yine geçen birkaç bölümde ele aldığımız tevhid ve Allah'ı tanımakla ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Geçen bölümde Allah-u Teala'nın zatını gerçek manada tanıyamayacağımızı, çünkü onun zatının sınırsız ve sonsuz olduğunu ve biz insanların ise sınırlı mahluklar olduğumuzu anlattık. Allah-u Teala'nın hiçbir eşi ve benzeri yoktur ve beşerin düşüncesinde Hak Teala'nın zatına benzer hiçbir şey bulunmadığından onun zatının hakikatini idrak edemez. Yine dedik ki Allah-u Teala sonsuzdur ve maddeden ve her türlü tesir ve izinden bağımsızdır ve zaman ve mekana da ihtiyacı yoktur. Oysa madde alemindeki tüm mahluklar zaman ve mekanla sınırlıdır ve maddenin özelliklerinin tesiri altındadır. Kuşkusuz maddi yaşamında sürekli bir takım fiziksel, zaman ve mekana bağlı kısıtlamalara maruz kalan insanın hisleri ve hayal gücü her şeyden bağımsız bir varlığı hayal bile edemez.
Tüm bunlar geçen bölümlerde beyan edilen noktalarda şimdi neden insan tüm idrak gücüne karşın Allah'ı idrak edemediği ile ilgili bir başka derinin üzerinde durmak istiyoruz. Mesele şu ki insanın idrak sistemi eşyalara ancak karşı noktası bulunduğu takdirde idrak edilir. Bu konuyu anlamak için birkaç örnek verelim. Örneğin insan aydınlığı ve karanlığı birbiriyle karşılaştırdıkça tanıyabilir. Eğer dünya örneğin ebediyen nurani olsaydı ve her taraf tüm zamanlarda aydın olup karanlık olmasaydı, insan karanlık kavramını tanıyamaz, idrak edemezdi. Bundan daha da önemlisi insan nuru ve aydınlığı da tanıyamazdı. Yani alemde bir nurun hakim olduğunu ve her şeyi onun aracılığıyla görebildiğini anlayamazdı. Biz nuru arada bir gitti ve yerini karanlığa bıraktığı için idrak edebiliyoruz. Yani karanlık gelince ondan önce onun aracılığıyla her şeyi görebildiğimiz bir şeyin varlığını anlayabiliyoruz ve eğer nurun gelip gitmesi olmasaydı hiçbir zaman onu idrak edemezdik. Demek ki nur onun zıttı olan karanlık sayesinde tanınabilir.
Yine bir başka örnek verelim. Diyelim ki alemde cahillik olmasaydı ve ilim sayesinde beşer her şeyi açıkça bilseydi. Gerçi insan her şeyi ilmin nuru ile görebilirdi fakat bu kez cahilliğin manasını idrak edemezdi. Üstelik ilmin kendisinden de gafil olurdu. Yani insan her şeyi görebilir ve anlayabilirdi fakat ilmin kendisini fark edemezdi. Fakat ilim karşısında cahillik çıkınca insan ilmi de anlamaya başladı. Bir başka örneğe gelince, eğer her zaman gündüz olsaydı ve sona ermeseydi veya güneş batarken karanlık gelmeseydi, insan geceyi idrak edemezdi çünkü onu görmeyecekti. Bu durumda insan gündüzün de ne olduğunu anlayamazdı çünkü sürekli gündüzdü ve insan gündüzü doğru biçimde algılayamazdı.
Hani ünlü bir masal vardır, şöyle ki bir balık varmış, hiçbir zaman sudan dışarı çıkmamış ve sudan başka hiçbir şey görmemiş. Bir gün bu balık kendi kendine düşünmüş. Şu su denen ve onca övülen, vahyat kaynağı olduğu belirtilen şey nedir? Nerededir acaba? Neden ben suyu şimdiye kadar hiç görmedim? Balık başkalarından onu suyu göstermelerini istedi. Fakat hiç kimse ona cevap vermedi. Ta ki bir gün kaza ile suyun dışına atıldı ve işte o zaman ölümle burun buruna geldi ve böylece suyun neden hayati bir madde olduğunu ve onun yaşamında nedenle büyük rol ifa ettiğini anladı.
Yüce Allah'ın zatı Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu üzere mutlak nurdur. Bu nurun karşıt karanlığı yoktur. Allah-u Teala tüm varlık alemi göklerin ve yeryüzünün nurudur.
Allahu Teala her zahirden daha zahir ve her yakından bizlere daha yakındır. Allahu Teala batışı ve çöküşü olmayan ebedi nurdur. Bu nur her tarafı doldurmuştur ve batışı ve çöküşü olmadığından zevali ve yok olması ve karşısında bir karanlık bulunması söz konusu değildir. İnsanın idrak sistemi eşyaları ancak karşı noktası bulunduğu takdirde idrak edebildiğinden Allahu Teala'nın zatını idrak edemez. Allahu Teala ezeli ve ebedidir. Nuruna zeval yoktur ve asla değişmez. Varlık alemi üzerindeki sultası ne azalır ne artır ve bir başka ifadeyle varlık aleminde hiçbir karşı noktası yoktur. Bu yüzden insanın idrak gücü onu idrak etmekten acizdir. Çünkü insanın doğası eşyaları mukayese yoluyla ve her şeyi karşı noktasıyla mukayese ederek tanıyabilir. Ve eğer bir şeyin karşı noktası yoksa onu tanıyamaz. Velev ki o şey zuhurun doruk noktasında olsun. Bu bağlamda ulemanın ilginç tabiri vardır. Ulemaya göre Allahu Teala alemin her yerinde hiç eksiksiz vardır ve zuhurun şiddetinde saklı kalır.
Allah Teala'nın zatı her açıdan sonsuz ve sınırsızdır. Onun olmadığı hiçbir yer ve hiçbir zaman yoktur ve sahip olmadığı hiçbir kemal söz konusu değildir ve onun için hiçbir sınır düşünülemez. Peki bu durumda Allah Teala'yı nasıl tanımak gerekir? Gerçi bizler Allah Teala'nın zatının hakikatini idrak edemeyiz. Ama yine de yarattıkları ve karşı noktaları olan mahlukları aracılığıyla onun tanıyabiliriz. Varlık alemindeki olgular değişkendir ve bir doğuşu ve bir batışı veya bir yükseliş ve bir alçalışı vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisini bizlere bu tür özelliklere sahip olan gece ve gündüz, hayatta memat ve benzeri mahlukları aracılığıyla tanıtır.
Kur'an-ı Kerim Fatır suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş ve ayı emri altına almıştır. Eğer gece ve gündüz sürecine bakacak olursak, sabahları güneşin altın rengindeki ışığı dağları ve ovaları aydınlatır. Öğle vakti ise güneş ışınları doruktadır ve güneş batımında yine renksizleşir ve sonunda gece karanlığı hakim olur. Kur'an-ı Kerim Hicr suresinin 23. ayetinde de şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz. Her şeye biz varis oluruz. Yüce Allah bu işaretlerle insanları yarattığı mahluklar hakkında düşünmeye ve böylece onu tanımaya davet eder. Bu yüzden Allahu Teala'nın yaratıcılığı üzerinde düşünmek önemli sayılmıştır. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Hiçbir ibadet Hak Teala'nın yaratıcı marifeti üzerinde düşünmek kadar değerli değildir. İmam Sadık Aleyhisselam da en üstün ibadetin Allahu Teala ve gücü üzerinde düşünmek olduğunu buyurmuştur.
Evet, Allah'ın sıfatlarını tanıma konusunda en önemli ve en başta yaradan gerçek Allah Teala'nın yegane oluşudur. İslam dininin ilkelerinden biri olan tevhid ilkesi bu gerçeğe vurgu yapar. Tevhidin anlamı Allah Teala'nın yegane olduğu ve hiçbir eşi benzeri olmadığıdır. Tevhid yegane Allah'a inanmaktır, varlık aleminin tüm güzelliği ve azametiyle yaratan ve tedbir eden Allah'a inanmaktır.
Allah'ın yegane oluşuna şehadet getirmek, İslam inançlarının merkezinde yer alan bir inançtır ve bu hakikati La ilahe illallah diyerek dile getirmek gerekir. Bu ibare bir insanın Müslüman olmak için dile getirmesi gereken ilk şehadettir. Tevhid inancı sadece Müslümanlar için değil, diğer semavi dinlerin mensupları için de temel bir ilkedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 25. ayeti bu gerçeğe temasla şöyle buyuruyor. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli programımızın sonuna geldik. Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'te bugün dünyanın keşfedilen en eski bayrağı Derveş-i Şehdad'a değinmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'te tekrar sizlerle birlikteyiz. Tarihi objeler bir zamanlar kendilerine ait olan insanların kültürünü ve tarihini anlattığı için yüreklerinde pek çok anlatı barındırmaktadır. Arkeologlar nesneleri araştırıp yaşlarını tespit ederek çok değerli bilgiler elde ederler. Keşiflerinde bazen birçok kapıyı açabilecek nesneler buluyorlar. Kayıp uygarlıkların öyküsünü anlatan nesneler gibi. Binlerce yıl önce var olan ve bir anda yok olup giden medeniyetler. İran çok zengin bir tarihe sahip olup her köşesinde muhteşem hazineler barındıran çok kadim bir ülkedir. Bu bölgelerden biri de Kerman eyaletindeki Şehdad çölüdür. İran'ın güneydoğusunda yer alan bu bölge kayıp bir medeniyetin anlatıcısı olmanın yanı sıra içerisinde birçok saklı hikayeyi de barındırmaktadır. Arkeologlar Kerman kentinin Şehdad bölgesinde yaptıkları kazılarda Derveş-i Şehdad olarak bilinen tarihin en eski bayrağını buldular. Tam 5000 yıllık bir geçmişe sahip olan bu bayrak kare metal olup 23 x 23 santimetre boyutlarında üzerinde kartal bulunmakta ve bir çubuğa monte edilmiştir. Bu bayrak bronz çubuklu, menteşeli ve kutlu bir plakadan oluşan dünyanın en eski bayrağıdır. Elbette binlerce yıldır paslandığından zamanla yeşilimsi bir renge dönüşmüştür. Fakat orijinalinde bir işaret vardı. Güneşi yansıtan bir tür metalik parlaklık. Evet, şimdi hep birlikte bu sohbetimizi dinleyelim. Çok insan açısından çöl seyahati
bilinmeyen bir ülkeyi seyahat etmek gibidir. Zira insanların bu konuda çok az deneyimleri bulunduğu gibi bölge hakkında da genel bir bilgiye sahip değiller. Çöl hayatı birçok sorunu beraberinde getirir ve çöl bölgelerinde yaşam koşulları da oldukça zordur. Çölde su çok nadir olduğundan dolayı kimse buradan eski bir medeniyetin çıkmasını beklemiyor. Şimdi İran'ın güneydoğusundaki, Kerman'ın 70 kilometre kuzeydoğusundaki çölün kalbindeki kadim bir medeniyeti sizlere tanıtmak istiyoruz. Evet, Şehdad denilen bölge Kerman eyaletinin en büyük kısmıdır. Yaz mevsiminde sıcaklığın 63 santigrat dereceye ulaştığı çok sıcak bir çöl alanı resmi olarak kaydedilirken daha önce de dünyanın en sıcak yeri 57 santigrat derece sıcaklıkla Libya çölünde kaydedilmişti. Şehdad halkının anlattıklarına göre yaz sıcaklarının zirve yaptığı dönemlerde bu sıcaklık 70 dereceye kadar çıkabiliyordu. Öyle ki yere bir kap koyarak kabın içindeki suyun kısa sürede ısındığını rahatlıkla görebilirsiniz. Bütün bu özelliklerine rağmen İran'ın bu güzel ve sıcak çölünün çevresinde 5000 yıllık bir uygarlık keşfedildi. Bir zamanlar tarım, çömlekçilik ve metal işçiliğiyle uğraşan insanların yaşadığı bir medeniyet. Bu medeniyete Habis denir. İnsanlığın en eski yaşam alanlarından biri olarak bilinen bir alandır burası. Şehdad'daki Habis antik alanları çok zengin olup arkeologlara şaşırtıcı ve hayret verici bilgiler kazandırmıştır. Habis Şehdad medeniyeti, Doğu Asya medeniyeti ile Mezopotamya medeniyeti arasındaki eksik halkalardan biri olarak değerlendirilebilir. İran platosunun birçok antik alanı gibi topraktan ortaya çıkan ancak sahip oldukları hakkında daha az şey söylenmiş ve hala gizemini toprağa gömmüş bir medeniyet. Peki bu kayıp uygarlık nasıl keşfedildi derseniz? 1967 yılında Tahran Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü'nden bir heyet araştırma amacıyla İran'ın güneydoğusunda bulunan Kerman eyaletindeki Deşt-i Lut veya Lut çölüne gitti. Tahran Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü 1957 yılında faaliyete geçen İran'ın en eski araştırma enstitülerinden biridir. Bu heyete İran'ın önde gelen coğrafyacılarından Ahmet Mostofi başkanlık ediyordu. Lut Ovası'nın doğusunu araştırırken Kerman eyaletinin Şehdad bölgesinde 5000 yıllık bayrağın da bulunduğu çok sayıda tarihi eser keşfettiler. Ayrıca bu bölgede antik mezar kalıntıları da keşfedilmişti. İncelemelerin devamında Ali Hakemi başkanlığındaki bir başka arkeoloji ekibi de mezarlıkta kazı çalışmalarına başlıyor. Bu kazılar 1976 yılına kadar devam etmiş ve mezarlardan çok sayıda bronz ve kil obje çıkarılmıştır. Şehdad mezarlığının keşfi, mezarlarında pek çok değerli tarihi eserin bulunması ve o dönemde halkın hayata ve ölüme bakışını anlatması sebebiyle çağdaş çağın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri sayılır. Ölümden sonra başka bir dünyada su, yiyecek ve barınağa ihtiyaç duyacaklarına inanıyorlardı. Bu yüzden de
tabaklardan kıyafetlere, süs eşyalarına kadar tüm eşyalarını yanlarında mezara götürüyorlardı. Tarihçiler şehrat sakinlerinin çok sanatsal olduklarını, hükümdarlar ve rahipler de dahil olmak üzere büyük ve ünlü kişilerin heykellerini yaptıklarını ve cenaze sırasında öldükten sonra onu diğer nesnelerle birlikte mezara yerleştirdiklerini keşfettiler. Heykeller arasında çok sayıda kadın heykeli de bulunmaktadır. Kazıların devamında 5000 yıllık bu kentin yerleşim mahalleleri ve sanayi atölyelerinin de aralarında yer aldığı yeni bulgular bulunacaktı. Bu şehrin halkı genellikle tarım, çömlekçilik ve metal işlerle uğraşıyorlardı. Peki bu susuz çölde nasıl yaşamışlardı? Hayatlarının sırrı Kuhesirç'te yatıyor. Deniz seviyesinden uygun yüksekliğe sahip bir bölge. Bölgede ılıman bir iklimin oluşmasına neden olmuştur. Bu bölgenin neden bir anda terk edildiğini bilemiyoruz. Fakat sanayi ve ticaretin zirveye ulaştığı aşikardır. Bu bölgeden çıkarılan tarihi eserler bunun bir kanıtı sayılır. Bu mühür objelerinden biri de Habis bölgesinde keşfedilen bir silindirdir. Bu mühür o dönemde yönetimin yaygınlığını göstermektedir. Arkeologlar artık Şehrat'ı M.Ö. 3. bin yılda İran'ın güneydoğu bölgesinin tamamının sosyal ve kültürel faaliyetlerini anlamanın anahtarı olarak görüyor. Kimileri Habis uygarlığının kayıp Sümer şehri Aratta ile aynı olduğunu düşünüyor. Aratta Sümer kaynaklarında daha sonra da Akat kaynaklarında adı geçen toprakların ismidir. Altın, gümüş, lapis lazuli taşları ve büyük ustalarla dolu ulaşılması çok zor olan bir diyar. Sümer yazılarında Aratta ismi çok sıkça kullanılmaktadır. Sümer metinlerine göre Aratta, Anşan'ın doğusunda bir ülkeydi. İngiliz Hansman kendi topraklarını Fars, Sistan eyaletindeki yanmış şehri ise destansı Aratta şehri olarak kabul ediyor. Ancak daha sonraları Kerman eyaletinde yapılan keşifler Aratta'nın Kerman'ın Şehdad'ı olduğunu kanıtladı. Şehdan, Elam İmparatorluğu'nun birkaç özel eyaletinden biri olan Aratta eyaletinin başkentiydi. Evet değerli dinleyicilerimiz, Şehdat'taki Habis medeniyetten sizlere bahsettik. Şimdi de dünyanın en eski bayrağı olan Darefşehdad'ı anlatmak istiyoruz. Bu medeniyette bulunan tüm nesneler arasında en çok ilgiyi antik bayrak çekmiştir. Bayraklar uzun geçmişte savaşlarda ve mücadelelerde sembol olarak kullanılmıştır. Bu bayraklarda düşmanı yoldaşlardan ayırmayı kolaylaştıran özel semboller ve şekiller yer almaktadır. Bayrak bugün bile geçmişe karşı tutumu değişen bir ülkenin inançlarının, kültürünün ve dininin simgesi olarak kullanılmaktadır. Bayraklarda kullanılan renkler o ülkenin veya milletin özelliklerinin göstergesidir. Örneğin yeşil renk bir ülkenin yeşilliğinin simgesi olurken diğerinde o ülkenin dininin kutsallığı anlamına gelebilir. Kırmızı renk ya cesaretin simgesi ya da mutluluğun simgesi olabilir veya genel olarak huzur ve sükunetin simgesi olan beyaz renk. Bayrak her millet ve her ülke için çok önemli olan sembollerden biridir. Bayrakların kendi içinde birçok sözü bulunmaktadır. Savaşlarda yenilgiyi veya zaferi ilan ediyorlar. Göndere çekilmiş bir bayrak, bir ülke veya milletin sahayı kazanması, indirilmiş bayrak ise o milletin yenilgisini temsil eder. Habis medeniyetinde şehdat bayrağı çok güzeldir. Bu bayrak zamanla yeşile dönen bronz bir levhadan yapılmıştır. Şehdat kapısının ölçüleri uzunluk ve genişlik olarak 23 santimetredir. Bayrak levhası üzerinde kartal heykelinin bulunduğu bir direğe monte edilmiştir. Ayrıca sandalyede oturan uzun saçlı bir kişinin resmi de bulunmaktadır. Bu paneldeki rolü kasıtlı olarak diğerlerinden daha büyüktür. Ve muhtemelen bir kral ya da lider olduğu düşünülüyor. Bu kişi muhtemelen bir fincan olan bir nesneyi tutabilmek için sol elini uzatıyor. Ve önünde elinde bir fincan olan ve yerde oturan bir kadın olduğu tahmin ediliyor. Bu kişinin yanına pişmiş topraktan bir vazo işlenmiştir. Bu kadının arkasında ise birisi kadına bir şey uzatıyor ve tahta oturan kişinin ayaklarının altında elini kaldırmış bir hizmetçi varmış gibi görünüyor. Tahta oturan adamın arkasında elinde asaya benzer bir şey tutan ve muhtemelen görevli olan başka bir kişi görülüyor. Panelin alt kısmında ise örnekleri daha sonra Ahameniş uygarlığında görülebilecek iki aslan ve bir hor güçlü inek görülmektedir. Bu kabanın sol tarafında bir hurma ağacı, sağ tarafında ise bilinmeyen iki ağaç bulunmakta ve birinin altına tapınak veya bahçe gibi tuhaf bir şekil oyulmuştur. Zürafa uygarlığında örnekleri görülen dokuma motifleri bu tabloda da göze çarpmaktadır. Bütün bu resimler üzerlerine kazınmış güneş ışığıyla aydınlanıyormuş gibi görünüyor. Arkeologlar bu bayrağın hangi halk veya milletler için olduğunu ve üzerindeki motiflerin ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyorlar. Fakat onlar şunu biliyorlar ki bir zamanlar çok meşhur bir şehir varmış. Bu medeniyetin yıkılmasından sonra yerle bir olmuş ve binlerce yıl sonra bizlere ulaşıp şehrin eski günlerinin haberlerini anlatmışlar. Lut çölünün kıyısında ve çok az kişinin zengin bir medeniyetin varlığını hayal edebileceği bir yerde bulunan kadim Habis medeniyeti, en eski insan flörtlerinden birinin bayrak taşıyıcısı olarak anılıyor. Kivaini kapısına çok benzeyen dünyanın en eski metal kapısının bu alanda bulunması, bu zengin antik bölgenin en dikkat çekici keşiflerinden biri sayılır. Darevş Kayvani, Sasani Hanedanı'nın sonuna kadar İran'ın efsanevi bayrağıdır. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız bugünkü podcast'in de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik